Ayrım 32. Görmek. José Saramago, sayfa 292. Komiser, Esirgeyen Sigorta şirketine geri döndüğünde saat akşam 7'yi geçmişti. Yardımcıları onu bekliyordu. Memnun değillerdi. Yüzlerinden anlaşılıyordu bu. "Gününüz nasıl geçti? Bana ne haberler getirdiniz bakalım?" diye sordu onlara. Eğlenceli, neredeyse neşeli bir ses tonuyla, konuyla gerçekten ilgileniyormuş gibi. Oysa biz duyamayacağını herkesten daha iyi biliyoruz. "Berbat bir gündü. Haberler ise daha da beter," diye yanıtladı müfettiş. "Yatağımızdan hiç çıkmasak, gün boyunca uyusak daha iyi olurmuş. Daha açık konuşun. Şimdiye kadar böylesine saçma ve acayip bir soruşturmaya katıldığımı hiç anımsamıyorum," diye başladı müfettiş. Komiser bu düşünceyi rahatlıkla doğrulayabilir. "Oysa olayın ancak yarısını biliyorsun," diyebilirdi ama susmayı yeğledi. Müfettiş sözünü sürdürdü. "Mektubu yazan herifin eski karısının evine vardığımda saat 10'du. Pardon, karısının," dedi memur, düzeltmekte acele ederek. "Bu durumda eski karısı dememek gerek." "Neden?" "Çünkü eski karısı denirse kadıncağız sizlere ömür olmuş gibi anlaşılır." "Zaten öyle değil mi?" diye sordu müfettiş. "Hayır, kadın kadın olarak var olmayı hala sürdürüyor ama artık onun eşi değil." "Peki, öyleyse şöyle demem gerekirdi. Saat 10'da mektubu yazan herifin eski eşinin oturduğu sokağa vardım. Şimdi oldu işte." Eş sözcüğü insan karısını birisiyle tanıştırırken gülünç ve kasıntılı kaçıyor. Kadını göstererek "bu da benim eşim işte" denmez herhalde. Komiser tartışmayı kesti. "Bu sorunu daha sonra çözümlersiniz. Asıl meseleye geçelim artık." "Asıl mesele," diye sürdürdü müfettiş, "ben orada neredeyse öğleye kadar aç olmam ama kadının evden dışarı çıkmaması, aslında bu beni çok da şaşırtmadı. Kentin düzeni alt üst olmuş vaziyette. Bazı firmalar kapalı ya da yarım gün çalışıyor. Bazı insanların erken kalkmasına gerek yok artık." "Keşke benim de öyle bir şansım olsa," dedi memur. "Kadın sonunda dışarı çıktı mı?" "Peki," diye sordu sabırsızlanmaya başlayan komiser. "Tam yarımda çıktı." "Tam sözcüğünü özel bir nedenle mi kullandın?" "Hayır komiser bey, doğal olarak saatime baktım ve yarım olduğunu gördüm." "Devam et." "Bir yandan da gelip geçen taksileri kolluyor. Kadın onlardan birine atlayıp beni sokağın ortasında salak gibi ekip gitmesin diye dikkat ediyordum. Ama yayan olarak gideceğini çabuk anladım." "Nereye gitti peki?" "Güleceksiniz komiser bey. Bundan kuşkuluyum. Yarım saat kadar hızlı adımlarla yürüdü. Onu izlemekte zorlanıyordum. Jimnastik yürüyüşü yapıyordum sanki. Birden beklemediğim bir şey oldu. Kendimi tek gözlü bantlı ihtiyar ile bizim güneş gözlüklü kadının oturduğu sokakta buldum. Fahişe, fahişe değil. Şimdi olmasa bile eskiden öyleymiş, ne fark eder? Senin kafanda fark etmiyor, benimkinde değil ve sen benimle konuşuyorsun, ben de senin üstünüm. Sözcükleri benim kabul edeceğim şekilde kullan. Bu durumda eski fahişe diyeceğim. Biraz önce mektubu yazan herifin karısı dediğin gibi tek gözü bantlı ihtiyarın karısı de. Görüyorsun, senin kullandığın terimleri kullanıyorum ben de." "Evet efendim." "Kendini o sokakta buldun. Sonra ne oldu peki?" "Onların oturduğu eve girdi ve orada kaldı." "Sen ne yaptın?" diye sordu komiser memura. "Kadın içeri girdiğinde ben saklanıyordum. Bir strateji oluşturmak için müfettişin yanına gittim. Sonra..." "Olabildiğince ortak çalışmaya karar verdik," dedi müfettiş. "Birbirimizden yeniden ayrılmak zorunda kalırsak ne yapacağımızı planladık. Sonra yemek vakti geldiği için o aradan yararlandık." "Gidip yemek mi yediniz?" "Hayır komiser bey, meslektaşım iki sandviç almıştı, birini bana verdi, öğle yemeği olarak bunu yedik." Komiser sonunda gülümsedi. "Bir madalyayı hak ettin," dedi memura, garanti diyecek oldu. "Bunun daha azını yaptığı halde madalya almış insanlar var komiser bey. Bu konuda ne kadar haklı olduğunu bilemezsin. Öyleyse beni de listeye yazın." Hep birlikte güldüler ama kısa sürdü. Komiserin yüzü yeniden asılmıştı. "Daha sonra ne oldu?" diye sordu. "Saat 2 olmuştu ki hep birlikte dışarı çıktılar. Öğle yemeğini kuşkusuz evde yemişlerdi. Biz hemen alarma geçtik çünkü ihtiyarın arabası olup olmadığını bilmiyorduk. Her neyse, belki vardı ama arabaya binmedi. Belki de benzin tasarrufu yapıyordur. Onları izlemeye aldık." "Bir kişinin kolaylıkla yapabileceği bir işi iki kişi yapıyoruz. Düşünün." "Peki nereye gittiler?" "Sinemaya." "Sinemaya gittiler." "Sinemanın size fark ettirmeden savaşabilecekleri ikinci bir kapısı olup olmadığını araştırdınız mı?" "Vardı elbette ama kapalıydı. Ben yine de ne olur ne olmaz diye meslektaşıma kapıyı yarım saat göz altında tutalım dedim. O kapıdan kimse çıkmadı," diye doğruladı memur. Komiser bu komediden bıkmıştı. "Gerisini anlayalım. Sonra ne olduğunu özetleyin bana," diye buyurdu gergin bir sesle. Müfettiş ona şaşkın gözlerle baktı. "Gerisi komiser bey sıfır. Film bitince hep birlikte dışarı çıktılar. Bir taksiye bindiler. Biz de başka bir taksiye bindik. Şoföre klasikleşmiş buyruğu verdik. Polis şu arabayı izleyin. Fazladan bir gezinti yaptık. arabadan ilk inen mektubu yazan herifin karısı oldu. Nerede indi? Oturduğu sokakta. Yeni bir bilgi edinemediğimizi size daha önce söylemiştik komiser bey. Sonra taksi ötekileri de evlerine bıraktı. Sonra hiçbir şey, hiçbiri bir daha evden dışarı çıkmadı. Bir saat kadar orada bekledim. Sonunda bir taksiye binip meslektaşımı almak üzere öteki sokağa gittim. Birlikte buraya geldik. Biraz önce geldik. Demek boşa çalıştınız dedi komiser. Bütünüyle öyle görünüyor dedi müfettiş. Ne var ki işin en ilginç yanı bu olayın hiç de kötü başlamamış olması. Mektubu yazan herifin sorgulanması örneğin. Zahmete değmişti. Hatta eğlenceliydi. Zavallı şeytan ne yapacağını bilemiyordu. Süklüm püklümdü ama sonra nasıl oldu bilmiyorum işler sarpa sardı. Yani biz ipin ucunu kaçırdık demek istiyorum. Siz komiser bey doğrudan şüpheli olan kişileri iki kez sorgulayabildiğinize göre kuşkusuz bizden daha çok şey biliyorsunuz. Kimmiş o doğrudan şüpheliler diye sordu komiser. Öncelikle doktorun karısı, sonra onun kocası. Bana göre olay ortada, aynı yatağı paylaştıklarına göre, aynı suçu da paylaşıyorlardır. Hangi suçu? Bunu siz de benim kadar biliyorsunuz komiser bey. Bilmediğimi varsayalım, açıkla şunu bana. Bu durumu yaşamamıza neden olan suç, hangi durum? Beyaz oylar, sıkı yönetim altındaki kent, metro istasyonunda patlayan bomba. Bu söylediklerine gerçekten inanıyor musun sen? Diye sordu komiser. Biz onun için buradayız, soruşturma yapmak ve suçluyu yakalamak için. Doktorun karısını demek istiyorsun. Evet komiser bey, İçişleri Bakanı'nın buyrukları bana göre oldukça açıktı. İçişleri Bakanı doktorun karısının suçlu olduğunu söylemedi ki. Komiser bey, ben belki de asla komiser olmayacak bir polis müfettişiyim ama bu meslekte edindiğim deneyim, yarım ağız söylenmiş sözlerin tam olarak söylenemeyenlerin yerine kullanıldığını öğretti bana. Kadro açıldığı haberi gelir gelmez komiserliğe yükselmen için sana arka çıkacağım. Ama o zamana kadar gerçek, sana doktorun karısı için kullanılabilecek sözcüğün masum olduğunu söylemeye zorluyor beni. Bunu yarım ağız değil, tam olarak söylüyorum. Müfettiş yardıma çağırırmış gibi göz ucuyla memura baktı. Ne var ki adamın yüzünde hipnotize olmuş birinin ifadesi vardı. Bu ise ona güvenilemeyeceği anlamına geliyordu. Müfettiş çekinerek sordu. Komiser bey, buradan eli boş döneceğimizi mi ima etmek istiyorsunuz? Elimiz cebimizde de dönebiliriz. Böyle de denebilir. Peki, bakanın karşısına da o şekilde mi çıkacağız? Ortada suçlu yoksa suçluyu biz uyduramayız. Bu tümceyi siz mi söylüyorsunuz yoksa bu bakanın ağzından çıkan bir tümce mi? Bunu bilmek isterdim. Onun ağzından çıkacağını sanmam. En azından ben onun ağzından böyle bir tümcenin çıktığını hiç duymadım. Polis olduğumdan bu yana onun böyle bir tümce söylediğini ben de duymadım komiser bey. Bundan sonra da çenemi artık hiç açmayacağım. Komiser yerinden kalktı, saatine baktı ve gidip lokantada yemek yiyin. Bir şey yemiş sayılmazsınız, açlıktan ölüyorsunuzdur. İmzalamam için hesap pusulasını bana getirmeyi de unutmayın. Ya siz? Diye sordu memur. Ben öğleyin iyi yedim. Bu arada acıkacak olursam ilk mide kramplarını bastırmak için burada bisküvi ve kahve var. Size duyduğum saygı komiser bey, beni çok kaygılandırdığınızı söylemeye yetiyor beni, dedi müfettiş. Neden? Biz sizin buyruğundayız. Bizim başımıza dert açılmaz. Ama siz, bu soruşturmanın sorumlusu sizsiniz ve bu görevin başarısız olduğunu söylemeye kararlı gibi görünüyorsunuz. Söyle bakalım, bir sanığın suçsuz olduğunu ilan etmek, soruşturmanın başarısız olduğu anlamına mı gelir? Soruşturma masum bir insanı suçlu ilan etmek için tasarlanmışsa, evet. Biraz önce doktorun karısının suçlu olduğundan adın gibi emindin. Oysa şimdi kutsal İncil üzerine yemin etmeye hazırsın. Öyle olduğuna kutsal İncil üzerine yemin edebilirim ama İçişleri Bakanı'nın huzurunda değil. Anlıyorum. Senin ailen, mesleğin, bir yaşamın var. Doğru komiser bey, isterseniz bütün bunlara ödlekliğimi de ekleyebilirsiniz. Ben de senin gibi bir insanım. İşi o kadar ileri götürmene izin vermem. Sana yalnızca polis memurunu koruman altına almanı öğütlüyorum. İçimde birbirimize çok ihtiyacınız olacağına dair bir sezgi var. Müfettiş ve memur bunun üzerine birazdan görüşürüz dediler. Komiser de onlara afiyet olsun, keyfinize bakın diye karşılık verdi. Kapı kapandı. Komiser mutfağa gidip biraz su içti, sonra odasına girdi. Yatak yapılmamıştı. Kirli çorapların biri orada, biri buradaydı. Yerlerde sürünüyorlardı. Banyonun hali de içler acısıydı. Esirgen sigorta şirketinin çözmesi gereken sorunlardan biri, orada kalan görevlilerin hizmetine aynı zamanda hem kahya, hem aşçı ve hem de oda hizmetçisi olan bir kadın verilmesinin gizli servisin gizliliğine uygun olup olmayacağıydı. Komiser nevresimi ve pikeyi yukarı çekti, yastığa bir iki kez vurdu, çorapları gömleğe sardı ve hepsini bir çekmeceye tıktı. Odanın hüzünlü havası biraz olsun dağılmış oldu ama bir kadın elinin bu işleri daha iyi becereceği kesindi. Saatine baktı, vakit uygundu. Biraz sonra neyin ne olduğu belli olacaktı. Oturdu, masa lambasını yaktı, telefonda bir numara tuşladı. Aradığı kişi 4. zilden sonra telefonu açtı. Alo, ben Deniz Papağanı. Ben Albatros, sizi dinliyorum. Bugünkü operasyonlar hakkında size rapor verecektim Albatros. Umarım bana vereceğiniz bilgiler doyurucudur Deniz Papağanı. Bu neyi doyurucu olarak kabul ettiğinize bağlı Albatros. Gereksiz ince ayrıntılara girmeye ne zamanım var ne de sinirlerim uygun Deniz Papağanı. Doğrudan konuya girin. İzin verin de önce kolinin alıcısına ulaşıp ulaşmadığını sorayım Albatros. Hangi koli? Saat 9'da gönderilen koli. 6. kuzey askeri noktada. Ha evet, kusursuz biçimde buraya ulaştı. Benim çok işime yarayacak. Ne kadar çok yarayacağını zamanı geldiğinde göreceksiniz Deniz Papağanı. Şimdi bana bugün ne yaptığınızı anlatın. Anlatacak fazla bir şey yok Albatros. İzlemeler ve bir sorgulama yapıldı. Her şeyi sırasıyla görelim Deniz Papağanı. Yapılan izlemeler ne sonuç verdi? İşe yarayacak hiçbir sonuç vermedi Albatros. Neden? İkinci dereceden şüpheli sayabileceğimiz kişiler izlemeye alındıklarında normal davranışlar gösterdiler Albatros. Peki ya birinci dereceden şüphelilerin sorgulaması ne oldu? Belliğim beni yanıltmıyorsa o iş size düşüyordu Deniz Papağanı. Gerçeğe saygılı olmak gerekirse... Ne dediniz siz? Gerçeğe saygılı olmak gerekirse Albatros. Gerçeğin bu işle ne ilgisi var? Bu söze başlamak için lafın gelişi öyle söyledim Albatros. Öyleyse gerçeğe saygı gösterme inceliğini bir yana bırakın da elimde fotoğrafı bulunan doktorun karısının suçlu olup olmadığını bana söyleyebilecek durumda mısınız onu söyleyin. Hem de sağa sola sapmadan ve lafı hiç dolandırmadan söyleyin. Bir cinayet işlediğini kabul ediyor Albatros. Bu konuyla suçüstü yapılmış olsa dahi hiçbir şekilde ilgilenmediğimizi çok iyi biliyorsunuz. Evet Albatros, öyleyse doğrudan konuya girin ve bana doktorun karısının organize beyaz oy olayından sorumlu olup olmadığını, hatta örgütün başında olabilir mi onu söyleyin. Hayır Albatros, bunu söyleyemem. Neden Deniz Papağanı? Çünkü dünya üzerinde hiçbir polis ki, ben de o polislerin arasında bunu yapabilecek en son kişi olarak görüyorum kendimi, bu tür bir suçlamaya temel oluşturacak en küçük bir kanıt bulamazdı Albatros. Gerekli kanıtları var edeceğimiz konusunda sizinle anlaşmış olduğumuzu unutuyorsunuz galiba Deniz Papağanı. Peki şu soruyu sormama izin verin Albatros. Böyle bir davada ne tür kanıtlar uydurulabilirdi? Bu benim üzerime vazife değildi, şimdi de değil. Bunu sizin kararınıza bırakmıştım Deniz Papağanı. O sırada hala görevinizi iyi sonuçlandıracağınızı düşünüyordum. Bana öyle geliyor ki, bir şüphelinin kendisine yüklenen suçu işlemediği, masum olduğu sonucuna varmak, görevini yerine getiren bir polis için en iyi sonuçtur Albatros. Bunu size büyük bir saygıyla söylüyorum. Şu andan itibaren kod adları gülünçlüğünü sürdürmenin gereği kalmadığını düşünüyorum. Siz bir polis komiserisiniz. Ben de İçişleri Bakanıyım. Evet Bakan Bey, birbirimizi kesin olarak anlamak için size demin sorduğum soruyu farklı biçimde formüle edeceğim. Evet Bakan Bey, kişisel kanaatleriniz dışında doktorun karısının suçlu olduğunu söyleyebilir misiniz? Soruya evet ya da hayır diyerek yanıt verin. Hayır Bakan Bey. Sözlerinizin doğuracağı sonuçları tarttınız mı? Evet Bakan Bey. Çok güzel. Öyleyse benim aldığım kararları not edin. Sizi dinliyorum Bakan Bey. Müfettişe ve polis memuruna yarın geri dönmeleri buyruğu verildiğini, saat 9'da 6. kuzey sınır noktasında bulunmaları gerektiğini, orada siz yaşlarda beyaz puanlı mavi kravat takmış birinin kendilerini bekleyeceğini ve onları buraya getireceğini söyleyeceksiniz. Sağa sola giderken kullandığınız araba burada ona gerek olmadığı için size geri getirilecek. Evet Bakan Bey, size gelince, bana gelince Bakan Bey, yeni bir buyruğa kadar başkentte kalacaksınız. Buyruk size en kısa zamanda ulaştırılacaktır. Peki ya sorgulama? Sorgulanacak bir şey kalmadığını, şüpheli kişinin masum olduğunu kendi ağzınızla söylediniz. Benim kanaatim gerçekten öyle Bakan Bey. Öyleyse bu iş sizin için çözülmüş oluyor. Yakınmaya hakkınız yok. Peki burada kaldığım süre içinde ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayın. Dolaşın, eğlenin, sinemaya, tiyatroya gidin, müzeleri gezin. Keyfiniz isterse. Yeni dostlarınızı yemeğe davet edin. Ödeme bakanlıkça karşılanacaktır. Anlamıyorum Bakan Bey. Sorgulama için size verdiğim 5 gün henüz sona ermedi. Belki şu andan itibaren beyninizde yeni bir ışık parlar. Sanmıyorum Bakan Bey. İyi geceler, iyi uyuyun komiser. İyi geceler Bakan Bey. Komiser telefonu kapattı. İskemlesinden kalktı, banyoya gitti. Biraz önce işine kolayca son verilen adamın yüzünü inceleme gereği duyuyordu. O söz söylenmemişti ama öteki sözcüklerin, hatta iyi geceler dileğinin satır aralarından yansıyordu. Komiser şaşırmamıştı. Bağlı olduğu İçişleri Bakanı'nı çok iyi tanıyordu ve buyruklarına, açık buyruklarına ama özellikle üstü kapalı olanlarına, ki onlar da ötekiler kadar açıktı, uymamasının faturasını kendisine ödeteceğini biliyordu. Ki buna karşılık onu şaşırtan aynada gördüğü yüzün dinginliğiydi. Üzerindeki kırışıklıkların kaybolduğu izlenimini veren bir yüz, gözlerin canlı ve ışık saçar hale geldiği bir yüz, ateş deneyinden geçen ve o deneyden arındırıcı bir banyodan çıkar gibi çıkan, 57 yaşında mesleği polislik olan bir adamın yüzüydü gördü. Evet, banyo yapmak için iyi bir fikirdi. Soyundu, duşun altına girdi. Suyu uzun süre akıttı, kaygılanmak yersizdi. Faturaları bakanlık ödeyecekti. Sonra yavaş yavaş sabunlandı ve su bedenindeki tüm kir izlerini alıp götürmek üzere yeniden aktı. O anda belleği onu 4 yıl geriye götürdü. Herkesin kör olduğu kir pas içinde, aç açına midelerinin zavallı salgılarını kandırabilecek, küflü bir ekmek kırıntısı için boğazlarından geçirilebilecekleri ya da hiç olmazsa çiğneyebilecekleri herhangi bir şey için her şeyi vermeye hazır halde kentte dolaştığı döneme, doktorun karısının, kaybolmuş 6 koyun, yuvasından düşmüş 6 kuş, yeni doğmuş, gözleri henüz açılmamış, kedi yavrularından oluşan küçük zavallılar sürüsüne yağmur altında sokaklarda rehberlik ettiğini düşledi. Bir gün belki o da sokaklardan birinde onlara çarpmıştı. Gemisini kurtaranın kaptan olduğu, biri senden çalmadan sen ondan çal, biri sana vurmadan sen ona vur düsturuyla yaşanan, körlerin yasasının öğrettiği gibi insanın en büyük düşmanının en yakındaki kişi olduğu dönemdi. Ama biz yalnızca kör olduğumuzda nereye gittiğimizi bilmeyen yaratıklar değiliz diye düşündü. Sıcak su başına ve omuzlarına şakır şakır akıyor, bedeninden aşağı süzülüyor ve kirlenmeden gulu gulu yaparak burunun deliğinde kayboluyordu. Duştan çıktı, üzerinde polis amblemi bulunan havluyla kurulandı. Kancaya astı, giysilerini aldı ve odasına gitti. Temiz iç çamaşırlarını giydi, kalan son çamaşırlarını, giysilerini değiştiremezdi. 5 günlük bir görev için zaten birden fazla giysi getirmek doğru olmazdı. Saatine baktı, 9'a geliyordu. Mutfağa gitti, çay yapmak için su ısıttı. Suyun içine sefil bir paketçik sallandırdı. Kutunun üzerindeki talimata uyup birkaç dakika bekledi. Bisküviler şekerli granitten yontulmuştu sanki. Onları zorlukla ısırıyor, çiğneyebilecek küçük parçalara ayırıyor, sonra yavaş yavaş öğütüyordu. Çayı yudumlayarak içiyordu. Aslında yeşil çayı seviyordu ama durmaktan tadı tuzu kalmış bu siyah çayla yetinmek zorundaydı. Esirgeyen sigorta şirketinin geçici konuklarına sunduğu lükslerin görüldüğü gibi sınırı yoktu. Bakanın alaycı sözleri kulaklarında çınlıyordu. Soruşturma için size ayırdığım 5 gün henüz bitmedi. O zamana kadar gezip tozun, eğlenin, sinemaya gidin. Faturaları bakanlık ödeyecek ve kendine ondan sonra ne olacağını soruyordu. Merkeze geri dönmesini mi buyuracaklardı ya da etkin hizmette yetersiz olduğunu ileri sürerek evrakla uğraşması için bir masanın arkasına mı oturtacaklardı onu? Aşağılanarak kalem efendisi düzeyine düşürmüş bir komiser, onu bekleyen gelecek bu muydu? Belki de onu bürodan alıp emekliye sevk edecekler, adını bile unutacaklar. Ancak öldüğünde o da listeden silmek için anımsayacaklardı. Yemeğini bitirdi. Islak ve soğuk çay poşetini çöpe attı. Fincanı yıkadı ve masanın üzerindeki kırıntıları bir bıçakla topladı. Kafasını başka düşüncelerden uzak tutmak, o düşüncelerin neler içerdiğini sorguladıktan sonra teker teker içeri almak için bu işleri özenle yapıyordu. Çünkü insanlar onlara karşı asla yeterince tedbirli olamıyordu. Kimi düşünceler bize sahte gülücükle yaklaşıp kafamıza girdikten sonra tüm çirkefliklerini ortaya koyuyorlardı ve iş işten geçmiş oluyordu. Yeniden saatine baktı. 9:45. Zaman nasıl da akıp gidiyordu. Mutfaktan çıkıp salona geçti, bir kanepeye oturup bekledi. Kilitte dönen anahtarın sesini duyduğunda uyandı. Müfettiş ve memur içeri girdiler. Bir güzel yiyip içtikleri ama ölçüyü kınama alacak kadar kaçırmadıkları anlaşılıyordu. Selam verdiler, sonra müfettiş biraz geç kaldıkları için her ikisi adına özür diledi. Komiser saatine baktı, 11'i geçmişti. O kadar da geç sayılmaz dedi. Ne var ki yarın düşündüğünüzden daha erken kalkmanız gerekebilir. Yeni bir görev mi aldık diye sordu müfettiş masanın üzerine çantasını koyarken. Öyle de denebilir. Komiser durdu, saatine bir kez daha baktı ve söze devam etti. Yarın sabah saat 9'da tüm eşyalarınızla birlikte 6. kuzey noktasında bulunmanız gerekiyor. Niçin? Diye sordu memur. Buraya gelmenizi gerektiren soruşturma görevinden alındınız. Bu kararı siz mi aldınız komiser bey? Diye sordu müfettiş kaygılı bir ses tonuyla. Kararı bakan aldı. Hangi gerekçeyle? Söylemedi ama kaygılanmayın, sizinle bir sorun olmadığından eminim. size bir sürü soru soracaktır. Siz de o sorulara ne yanıt vereceğinizi biliyorsunuz. Bundan sizin bizimle birlikte gelmeyeceğiniz anlamı çıkıyor komiser bey, öyle değil mi? Diye sordu memur. Evet, ben burada kalıyorum. Soruşturmayı tek başınıza mı sürdüreceksiniz? Soruşturma kapandı. Somut sonuçlar alınmadan mı? Ne somut ne de soyut. İyi ama bu durumda neden bizimle birlikte gelmediğinizi anlamıyorum, dedi müfettiş. Bakan öyle buyurdu. Ben onun sapladığı 5 günlük süre bitinceye kadar burada kalacağım. Yani perşembeye kadar. Sonra, bunu belki siz sorgularken söyleyecektir. Bizi ne hakkında sorgulayacak? Soruşturmanın nasıl yürütüldüğü konusunda, benim soruşturmayı nasıl yürüttüğüm konusunda. İyi ama biraz önce bize soruşturmanın kapatıldığını söylemiştiniz komiser bey. Evet, belki de bu soruşturmayı bir başka biçimde sürdürmeyi düşünüyorlardır. İşe beni karıştırmadan, hiçbir şey anlamıyorum, dedi memur. Komiser yerinden kalktı, çalışma odasına geçti, geri döndü, elinde tuttu haritayı, masanın üzerine açtı. Bunu yaparken çantayı biraz kenara itti. İşte 6. kuzey noktasının bulunduğu yer, dedi. Parmağını üstüne koyarak, gideceğiniz yeri şaşırmayın. Bakanın söylediğine göre orada sizi ben yaşlarda ama aslında benden çok daha genç, beyaz puanlı, mavi kravat takmış biri bekleyecek. Ben onunla buluştuğumda birbirimize parola vermemiz gerekmişti ama bunun bu kez gerekli olacağını düşünmüyorum. Yani bakan bana bu konuda hiçbir şey söylemedi. Anlamıyorum, dedi müfettiş. Oysa her şey açık diye ona yardımcı oldu memur. 6. kuzey noktasına gidiyoruz. Benim anlamadığım o değil. Biz neden gidiyoruz da komiser burada kalıyor. Onu anlamıyorum. Bakanın mutlaka bir bildiği vardır. Bakanların her zaman kendilerine göre nedenleri vardır. Ve bunları kimseyle paylaşmazlar. Komiser araya girdi. Tartışmayla yormayın kendinizi. Göstereceğiniz en iyi davranış açıklama istememek ve olur da bir açıklama yapılırsa size söylenenlerden kuşku duymamak olacaktır. Açıklamalar hemen her zaman yalandır. Haritayı özenle katladı ve o anda aklına gelmiş gibi ekledi. Arabayı alın. Araba sizde kalmıyor mu, diye sordu müfettiş. Bu kentte otobüs de var, taksi de. Ayrıca yürümek de sağlığa yararlı. Her şey giderek daha az anlar hale geliyorum. Anlaman gereken bir şey yok dostum. Bazı buyruklar aldım ve onları uyguluyorum. Siz de öyle yapmakla sınırlayın kendinizi. İnceleyip sık dokumak bu gerçeği zerre kadar değiştirmez. Müfettiş çantasına yaklaştı. Bunu getirdik. İçinde ne var? Bize kahvaltı için verilen her şey o kadar berbat ki. Daha taze bisküviler, biraz peynir, kaliteli tereyağı, gerçek ekmek aldık. Bunları ister götürün ister burada bırakın, dedi komiser gülümseyerek. Kabul ederseniz yarın birlikte kahvaltı ederiz. Gerisi de burada kalır, dedi müfettiş. Bu kez o da gülümsemişti. Hep birlikte gülümsemişlerdi. Memur bile ama şimdi yeniden ciddileşmişlerdi ve birbirlerine ne söyleyeceklerini bilemiyorlardı. Komiser odasına çekilmek istedi. Ben yatacağım. Dün gece iyi uyuyamadım. Gün hareketli geçti. Şu 6. kuzey noktasıyla başladı. Konu neydi komiser bey, diye sordu müfettiş. 6. kuzey noktasına niçin gittiğinizi bilmiyoruz. Doğru, size bilgi vermedim. Buna fırsat bulamadım. Bakanın buyruğu üzerine o grup fotoğrafını beyaz puanlı mavi kravatlı adama vermeye gittim. Yarın karşılaşacağınız adama. Peki bakan o fotoğrafı neden istiyordu? Söylediğine bakılacak olursa bunun nedenini zamanı geldiğinde anlayacağız. Bu açıklama bana hiç yeterli gelmiyor. Komiser aynı düşüncede olduğunu belirtir şekilde başını salladı ve sözünü sürdürdü. Sonra rastlantı sonucu sokakta doktorun karısıyla karşılaştım. Yemeği onlarla birlikte yedim. Bunun dışında da bakanla söz konusu konuşmayı yaptım. Size duyduğumuz büyük saygı bir yana, dedi müfettiş. Bir şey var ki o konuda sizi hiç bağışlamayacağız. İkimiz adına konuşuyorum çünkü bu konuyu tartıştık. Neymiş o? Bizim o kadına gitmemizi asla kabul etmediniz. Yine de sen onun evine girmeyi başardın. Evet, kapı dışarı edilmek için. Doğru, dedi komiser. Neden böyle davrandınız? Çünkü korkuyordum. Neden korkuyordunuz? Bizler yırtıcı hayvanlar değiliz ki. Bir insanın suçlu olduğunu ne pahası olursa olsun ortaya koyma saplantısının onun gerçekte kim olduğunu görmemi engellemesinden korkuyordum. Bize bu kadar az mı güveniyordunuz komiser bey? Bu bir güven sorunu değildi. Söz konusu olan size güvenmek ya da güvenmemek değildi. Daha çok bir hazine keşfetmiş ve buna tek başına sahip olmak istiyormuş gibiydim. Hayır, ne diyorum ben? Sizin de büyük olasılıkla düşündüğünüz gibi söz konusu olan duygusallık değil. Olan şu ki o kadının güvenliği konusunda endişeye kapıldım. Sorgulayan insan ne kadar az olursa o ölçüde güvende olacağını düşündüm. Kısacası çevir kazı yanmasın. Cüretimi bağışlayın ama bize güvenmediniz, dedi memur. Evet, doğru, itiraf ediyorum, size güvenmedim. Öyleyse sizi bağışlamamızı istemeyin bizden, dedi müfettiş. Çoktan bağışlandınız. Çünkü korkmakta büyük olasılıkla haklıydınız. Biz her şeyi berbat edebilir, züccaciye dükkanına dalmış fil gibi davranabilirdik. Komiser çantayı açtı, içinden iki parça ekmek çıkarttı. Arasına iki jambon koydu ve gülümseyerek açıkladı. İtiraf edeyim ki açım, yalnızca bir fincan çay içtim ve o lanet olası bisküvileri kemirirken neredeyse dişimi kırıyordum. Memur mutfağa gitti, bir kutu bira ve bir bardakla geri döndü. Buyurun komiser bey, ekmeği bununla daha iyi yuvarlarsınız. Komiser jambonlu sandviçin tadını çıkararak yemek için oturdu. Birasını ruhunu yıkarmış gibi içti. Bitirdiğinde, şimdi oldu işte dedi, gidip yatacağım. Size de iyi geceler, akşam yemeği için teşekkür ederim. Odasına doğru yollandı, kapının önünde durdu. Geri döndü. Sizi özleyeceğim dedi. Bir an durdu ve ekledi. Yemeğe giderken size söylediklerimi unutmayın. Hangi konuda? Diye sordu müfettiş. Birbirinize çok ihtiyacınız olacağı konusunda. Pohpohlayıcı sözlerle ve kısa sürede terfi vaatleriyle sizi kandırmalarına izin vermeyin. Bu soruşturmadan çıkan sonuçların sorumlusu yalnızca benim, başkası değil. Doğruları söylemekle bana ihanet etmiş olmazsınız. Ama gerçeğin yerine geçecek yalanları da kabul etmeyin sakın. Baş üstüne komiser bey diye söz verdi müfettiş. Birbirinize her zaman destek olun dedi komiser. Ardından yapmanızı dilediğim, yerine getirmenizi istediğim tek şey bu diye ekledi. 32. ayrımın sonu sayfa 306.